Ayrım 12. Sayfa 141. Mino'nun duyup duymadığını bilmeden "Anlamıyorum," diye fısıldadı. "Dikkat et," diye karşılık verdi kuşçu. Daha önce uçurumdan düşen sersemler oldu. Tom'u omzundan yakaladı ve başıyla labirenti göstererek "Bir şey unutmadın mı?" diye sordu. Thomas daha önce uçurumdan bahsedildiğini duymuştu ama o an tam olarak hatırlayamadı. Karşısındaki açık gökyüzü karşısında büyülenmiş gibiydi. Silkelenip kendine geldi. Izdırap verenlerle yüzleşmek üzere arkasına döndü. Sadece 10-15 metreleri kalmıştı ve şaşırtıcı derecede hızlı ilerliyorlardı. Daha Minnie anlatmadan ne yapacaklarını anlamıştı. Tehlikeli olabilirler ama aynı zamanda çok da aptallar. Önümde dur ve Thomas kuşçunun sözünü kesti. Biliyorum, hazırım. İki duvarın ortasında uçurumun önünde çömeldiler. Uçurum hemen arkalarındaydı, sonrasında ise sadece boşluk vardı. Artık yalnızca cesur olmaları gerekiyordu. Aynı anda hareket etmeliyiz, diye bağırdı Minho, ızdırap verenlerin kulakları sağır eden gürültüsü arasından. İşaret vereceğim. Izdırap verenlerin neden tek bir sıra halinde ilerlediklerini bilmiyorlardı. Belki de dar geçitler yan yana gitmelerini engelliyordu. Birbiri ardına taş zeminde yuvarlanıyorlar, öldürmeye hazır bir şekilde inliyorlardı. Metreler santimetrelere dönüştü. Çocuklara çarpmalarına saniyeler kalmıştı. Hazır ol, dedi Minho. Henüz değil, henüz değil. Thomas beklediği her saniyeden nefret ediyordu. Tek isteği gözlerini kapatmak ve bir daha ızdırap veren görmemekti. Şimdi, diye bağırdı Minho. Izdırap veren tam kolunu uzatmıştı ki Minho ve Thomas farklı yönlere doğru koşmaya başladılar. Bu taktik daha önce Thomas'ın işine yaramıştı ve yan öndeki ızdırap verenden gelen korkunç seslere bakılırsa bir kez daha işe yaramıştı. Canavar uçurumdan aşağı yuvarlandı. Aşağı düşerken garip bir şekilde sesi yavaş yavaş azalmak yerine aniden kesildi. Thomas duvara yapıştı. Arkasına döndüğü anda ikinci yaratığında duramayarak aşağı yuvarlandığını gördü. Üçüncüsü durmaya çalıştı ama çok hızlıydı. Sivri metalin taşın üzerinde çıkardığı kulak tırmalayıcı ses Thomas'ın tüylerinin diken diken olmasına neden oldu. Uçurumdan düşerken ondan da ses gelmedi. Sanki düşmüyorlar da yok oluyorlar gibiydi. Dördüncü ızdırap veren sendeleyerek uçurumun tam kenarında zamanında durmayı başarabildi. Thomas içgüdüsel olarak ne yapması gerektiğini biliyordu. Minho'ya bakıp başını aşağı yukarı salladı ve döndü. İki çocuk da ızdırap verene doğru koşmaya başlayıp yaratığın üzerine atlayarak güçlerinin son damlasına kadar tekmeleyip yaratığı ölüme gönderdiler. Thomas uçurumun kenarına gidip düşen yaratıkları görmek için başını uzattı. Ama hepsi yok olmuştu. Aşağıdaki boşlukta hiçbirinden en ufak bir iz bile yoktu. Hiçbir şey. Uçurumun nerede bittiği ya da korkunç yaratıklara ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Tüm gücünü kaybetmiş bir şekilde yere yattı ve sonra gözyaşları aktı. 22. Bölüm. Yarım saat geçmişti. Ne Thomas ne de Minho yerinden kıpırdamıştı. Thomas sonunda ağlamayı kesmişti. Minho'nun hakkında ne düşündüğünü ya da onu diğerlerine bir korkak olarak anlatıp anlatmayacağını merak ediyordu. Ama artık iradesi kalmamıştı ve gözyaşlarını engelleyemiyordu. Hafıza kaybına rağmen hayatının en travmatik gecesini yaşadığına emindi. Hava iyice aydınlanmaya başlamıştı ve Thomas uçurumun kenarına sürünüp tekrar baktı. Önünde uzanan mosmor renkte gökyüzü yerini maviye bırakıyordu. Aşağı bakınca labirentin duvarının uçurum boyunca aşağıya uzandığını gördü. Aydınlıkta bile aşağıda ne olduğunu göremiyordu. Labirent sanki yerden kilometrelerce yukarı inşa edilmiş gibiydi. Ama bu imkansız diye düşündü. Olamaz, göz yanılması olmalı. Sırt üstü yuvarlanırken homurdandı. Her yeri ağrıyordu. Sonunda kapılar açılacaktı ve Kayran'a geri dönebileceklerdi. Yerde uzanan Minho'ya baktı ve ''Hala hayatta olduğumuza inanamıyorum.'' dedi. Minho bir şey söylemedi. Sadece ifadesiz bir şekilde başını salladı. ''Daha fazla var mı? Yoksa hepsini öldürdük mü?'' Minho homurdandı. ''Bir şekilde dün doğumuna kadar dayandık. Yoksa 10 tane ya da daha fazlası peşimizde olurdu.'' İnleyerek vücudunu hareket ettirdi. Buna inanamıyorum. Gerçekten. Geceyi atlattık. Daha önce kimse bunu başaramamıştı. Thomas gurur duyması, cesur hissetmesi gerektiğini biliyordu. Ama sadece yorgun ve rahatlamış hissediyordu. Biz neyi farklı yaptık? Bilmiyorum. Ölü birine nerede hata yaptığını sormak biraz imkansız. Thomas hala ızdırap verenlerin seslerinin nasıl öyle bir anda kesildiğini ve düşüşlerini neden göremediğini merak ediyordu. Bu konuyla ilgili tuhaf bir şeyler vardı. Düştükten sonra sanki bir anda yok oldular. Evet, çok manyaktı. Bazı kayranlar başka şeylerin de kaybolduğunu söylüyorlar. Ama onlara haksız olduklarını kanıtladık. İzle. Thomas, Minho bir taşı uçuruma doğru fırlatırken izledi ve taşın aşağı düştüğünü gördü. Daha fazla görünmeyecek kadar küçülenerek aşağı indi. Minho'ya döndü. Bu onların haksız olduğunu mu kanıtlıyor? Min omuz çekti. Taş ortadan kaybolmadı değil mi? Sence ne oldu o zaman? Bu olay önemliydi. Thomas bunu hissedebiliyordu. Minho yeniden omuz silkti. Belki sihirdir. Çok fazla düşününce başım ağrı giriyor. Thomas bir anda uçurumla ilgili düşüncelerini unuttu. Albi'yi hatırlamıştı. Geri dönmeliyiz. Güçlükle ayağa kalktı. Albi'yi duvardan indirmemiz lazım. Minho'nun suratındaki ifadeyi görünce hızla sarmaşıklarla ne yaptığını anlattı. Minho üzgün bir şekilde aşağıya baktı. Hala hayatta olması imkansız. Thomas buna inanmayı reddetti. Nereden biliyorsun? Hadi, dedi ve topallayarak yürümeye başladı. Çünkü daha önce kimse başaramadı. Sesi gitgide kısıldı. Thomas ne düşündüğünü biliyordu. Çünkü siz onları bulana kadar ızdırap verenler tarafından öldürülmüş oluyorlardı. Albi sadece sokuldu, öyle değil mi? Minho ayağa kalktı ve yavaş yavaş Kylan'a doğru yürüyen Thomas'ın yanına gitti. Bilmiyorum. Daha önce böyle bir şey olmadı. Gün içinde sokulanlar oldu ama onlara da serum verildi ve değişim geçirdiler. Geceyle Brent'e geçiren zavallılar ancak günler sonra bulundu ya da hiç bulunamadılar. Hepsi de duymak bile istemeyeceğin şekillerde öldürülmüşlerdi. Thomas bu düşünceyle ürperdi. Az önce yaşadıklarımızdan sonra tahmin edebiliyorum. Minho şaşkınlıkla başını kaldırdı. Sanırım olayı çözdün. Biz yanılmışız. Yani umarım yanılmışızdır. Çünkü daha önce sokulan ve gün batımına kadar geri dönemeyenler kurtulamadı. Biz de serum almak için çok geç kaldıklarını düşünüyorduk. Heyecanlanmış görünüyordu. Başka bir köşeyi dönmüşlerdi ki Minho önderlik yapmaya başladı. Çocuk gitgide hızlanıyordu. Thomas da ona ayak uyduruyordu. Yolların kendisine bu kadar tanıdık gelmesine şaşırmıştı. Genelde Minho yolu göstermeden ne tarafa döneceğini biliyordu. Pekala, şu serum, dedi Thomas. Daha önce de birkaç kez duydum. Tam olarak ne ve nereden geliyor? Serum işte sersem. Izdırap serumu. Thomas dalga geçer gibi bir kahkaha attı. Bu aptal yerle ilgili her şeyi öğrendiğimi sanıyordum ben de. Neden adı öyle ve neden ızdırap verenlerin adı ızdırap veren? İkisi de önderlik etmeden labirentin bilmeyen yollarında giderken Minho açıklamaya koyuldu. İsimler nereden çıktı bilmiyorum ama serumu yaratıcılardan öğrendik. Yani biz onlara yaratıcı diyoruz. Her hafta kutuyla gelen erzağın içinden çıkıyor. Kullanıma hazır şırınganın içinde ilaç veya panzehir gibi bir şey. Koluna iğne batırır gibi yaptı. Sokulan kişiye enjekte ediyorsun ve onu kurtarmış oluyorsun. Değişimden geçiyor, o kısım fena. Ama sonrasında iyileşiyor. Thomas yeni öğrendiği bilgiyi düşünürken 1-2 dakika sessizce yürüdüler. Değişimi ve onun ne olduğunu da merak ediyordu. Ve nedense sürekli kızı düşünüyordu. Garip aslında, diye devam etti Minho sonunda. Daha önce bunu hiç konuşmamıştık. Albi hala yaşıyorsa serumun onu kurtarmayacağını düşünmek için hiçbir neden yok. Biz nedense kapılar kapanınca işinin bittiğine inanıyorduk. Şu duvarda asılı olma olayını görmem lazım. Bence beni kandırıyorsun. Yürümeye devam ederlerken Minho neredeyse mutlu görünüyordu. Fakat Thomas'ı rahatsız eden bir şey vardı. Peki ya ben peşimdeki ızdırap vereni başka yöne çektikten sonra başka bir tanesi Albi'yi yakalamışsa? Minho ifadesiz bir şekilde ona baktı. Acele etsek iyi olur, dedi Thomas. Albi'yi kurtarma çabalarının boşa gitmemesini umarak. Hızlarını artırmayı denediler ama vücutları daha fazlasını kaldırmıyordu. O yüzden yavaş yürüdüler. Bir köşeyi daha döndüler ve Thomas ilerideki hareketlenme karşısında panikledi. Neredeyse kalbi duracaktı. Onların Newt ve diğer kaydanlar olduğunu fark edince rahatladı. Önlerinde yükselen batı kapısı açılmıştı. Geri dönmüşlerdi. Newt onları görünce toparlayarak yanlarına koştu. Neler oldu? Diye sordu. Sesi neredeyse kızgın çıkmıştı. Nasıl? Sonra anlatırız diye sözünü kesti Thomas. Albi'yi kurtarmamız lazım. Newt'un suratı bembeyaz oldu. Nasıl yani? Albi yaşıyor mu? Buraya gelin. Thomas sağa doğru ilerledi ve başını kaldırıp Albi'nin duvarda asılı olduğu yeri bulmaya çalıştı. Hiçbir şey söylemeden yukarı işaret etti. Henüz rahatlamamıştı. Albi hala tek parça halinde oradaydı ama hiç hareket etmiyordu. Newt sonunda sarmaşıkların arasında asılı duran arkadaşını gördü ve yeniden Thomas'a baktı. Afallamıştı. Yaşıyor mu? Lütfen yaşıyor olsun diye düşündü Thomas. Bilmiyorum, onu bıraktığımda yaşıyordu. Bıraktığında mı? Newt başını iki yana salladı. Minova sen içeri girin ve tıpçılar sizi muayene etsinler. Berbat görünüyorsunuz. Dinlendiğinizde olan biten her şeyi öğrenmek istiyorum. Thomas bekleyip Albi'nin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek istiyordu. Konuşmaya başlayacaktı ki Minho onu kolundan tutup Kylan'a sürükledi. Uyumamız lazım ve yaralarımızın sarılması lazım. Hemen. Thomas onun haklı olduğunu biliyordu. Karşı çıkmadan bir kez daha Albi'ye baktı ve Minho'nun peşinden labirentten çıktı. Etraflarında onları izleyen kayranların arasından kayrana ve çiftlik evine yürümeleri sonsuzluk gibi geldi. Çocukların hepsi hayalet görmüş gibi bakıyordu. Tomus daha önce kimsenin yapamadığı bir şeyi başardıkları için böyle şaşırdıklarını biliyordu. Ama bu kadar ilgi onu utandırıyordu. İleride kollarını önüne birleştirmiş ve dik dik bakan Geli'yi gördüğünde az kalsın duracaktı ama yürümeye devam etti. Bütün iradesini kullanarak Geli'nin gözlerinin içine baktı. Sonunda aralarında bir metrelik mesafe kaldığında Geli bakışlarını başka yöne çevirdi. Bu o kadar iyi hissettirmişti ki Tomus neredeyse rahatsız oldu. Neredeyse. Sonraki birkaç dakikanın nasıl geçtiğini anlamadı. Tıpçılarla birlikte çiftlik evine girdiler. Yukarı çıktıklarında odalardan birinde birinin komadaki kıza yemek yedirdiğini gördü. Ve gidip durumunu kontrol etmek için çok güçlü bir istek duydu. Fakat diğer odaya girdiler. Yatak, yemek, su, sargı bezleri, acı. Sonunda yalnız kalmıştı ve başını yumuşacık yastığa bıraktı. Uykuya dalarken aklında iki şey vardı. Bıçak böceklerin gövdesinde gördüğü isyan yasını düşünmeden edemiyordu. Diğeri ise komadaki kızdı. Saatler sonra ya da günler, Chuck onu sarsarak uyandırmaya çalışıyordu. Thomas'ın kendine gelmesi birkaç saniyesini aldı. Chuck'a baktı ve homurdandı. ''Bırak da uyuyayım. Bilmek istersin diye düşünmüştüm.'' Thomas gözlerini ovuşturup esnedi. ''Neyi bilmek isterim?'' Chuck'ın kocaman sırtışına anlam veremeyerek baktı. ''Yaşıyor.'' dedi Chuck. ''Albin'in durumu iyi. Serum işe yaradı.'' Thomas'ın aksiliğinin yerini rahatlama duygusu aldı. Bu kadar sevimlisi kendisini de şaşırtmıştı. Fakat Chuck'ın sonraki sözleri yeniden düşünmesine neden oldu. Değişim başladı. Tam o sırada koridorun sonundaki odadan tüyler ürpertici bir çığlık duyuldu. 23. Bölüm. Thomas Albi'yi düşünüyordu. Labirente bir gece geçirip onun hayatını kurtarması büyük bir başarı gibi gelmişti. Ama buna değmiş miydi? Şimdi çocuk tıpkı ben gibi inanılmaz bir acı içindeydi. Peki ya ben gibi bir psikopata dönüşüyorsa? Rahatsız edici düşünceler beynini kemiriyordu. Hava kararmıştı ve Albi'nin çığlıkları kayranda yankılanmaya devam ediyordu. Thomas sonunda tıpçıları ikna edebildi ve yorgun, bitkin ve sargı bezleriyle sarılı bir halde odadan çıktı. Liderlerinin acı dolu feryatlarına daha fazla katlanamayacaktı. Yine de korkunç sesleri duymama şansı yoktu. Newt, Thomas'ın hayatını kurtarmak için kendisininkini riske attığı çocuğu görmesine izin vermiyordu. ''Bu durumu daha da kötüleştirir.'' demişti. Thomas onunla tartışamayacak kadar yorgundu. Birkaç saatlik uykudan sonra bile hala bu kadar yorgun olduğuna inanamıyordu. Her yeri aradığı için hiçbir şey yapamıyordu ve günün çoğunu ölü kafalarını oradaki bankta çaresizlik içinde oturarak geçirdi. Labirentten kurtulmanın verdiği sevinç, yerini acı ve kayrandaki yeni hayatıyla ilgili düşüncelere bırakmıştı. Her kası ağrıyordu ve baştan aşağı yara beri içindeydi. Fakat bu bile gece yaşadıklarının yarattığı duygusal yük kadar kötü değildi. Orada yaşamanın tüm gerçekliğini artık algılamıştı. Sanki kanser tanısı konulmuş gibi hissediyordu. Kim böyle bir hayatta mutlu olabilir ki diye düşündü. Sonra aklına başka bir düşünce geldi. Kim bize böyle bir şey yapacak kadar kötü olabilir? Kayranların labirentten çıkmanın bir yolunu bulmak için duydukları güçlü arzuyu artık anlayabiliyordu. Konu sadece oradan çıkmak değildi. İlk kez onları Kayran'a gönderen insanlardan intikam almak istedi. Fakat bu düşünceler onu çoktandır hissettiği umutsuzluğa sürükledi. Nit ve diğerleri 2 yıllık araştırmadan sonra hala labirenti çözememişlerdi. Belki de ortada bir çözüm yoktu. Buna rağmen vazgeçmemeleri onlar hakkında çok şey anlatıyordu. Artık o da onlardan biriydi. İğrenç aratıklarla dolu devasa bir labirente yaşamak benim hayatım diye düşündü. Derin bir üzüntü duydu. Albin'in çığlıkları oradan bile duyuluyordu ki bu durumu kötüleştirmekten başka bir işe yaramıyordu. Çığlıkları her duyduğunda ellerini sıkıca kulaklarına bastırıyordu. Sonunda gün bitmek üzereydi. Güneşin batmasıyla birlikte artık tanıdık gelen kapıların kapanma sesini duydu. Thomas kutudan önceki hayatını hatırlamıyordu ama hayatının en kötü 24 saatini geçirdiğine emindi. Karanlık çöktükten sonra Chuck ona yemek ve büyük bir bardak dolu soğuk su getirdi. "Teşekkürler," dedi Thomas içten bir şekilde. Biftek ile erişteyi ağrıyan koluyla olabildiğince hızlı yemeye başladı. "Buna çok ihtiyacım vardı," dedi ağzı yemekle doluyken ve sudan büyük bir yudum aldı. Yemek yemeye başlayana kadar ne kadar acıktığını fark etmemişti. Thomas'ın yanına oturan Chuck, "Yemek yerken iğrenç görünüyorsun," dedi. "Açıktan ölmek üzere olan bir domuzun kendi pisliğini yemesini izlemek gibi." "Çok komik," dedi Thomas alaycı bir ifadeyle. "Gidip ızdırap verenlere eğlendirmelisin, belki gülerler." Çakın sırasında oluşan kırgın ifade Thomas'ın suçlu hissetmesine neden oldu. Bu arada herkes seni konuşuyor. Thomas nasıl hissetmesi gerektiğini bilemeyerek oturduğu yerde dikleşti. Bu da ne demek? Bir düşüneyim. Önce yasak olmasına rağmen gece labirente giriyorsun. Sonra tuhaf bir orman yaratığına dönüşerek sarmaşıklara tırmanıp insanları duvara bağlıyorsun. Ardından Kyra'nın dışında bir gece geçirip hayatta kalan ilk kişi oluyorsun. Ve üstüne 4 tane ızdırap veren öldürüyorsun. Neden seni konuşuyorlar acaba? Thomas bir an için gururlandı. Fakat bu his hemen geçti. Hissettiği mutluluk canını sıkmıştı. Albi hala yatakta acıdan çığlık çığlığa bağırıyordu. Muhtemelen ölmüş olmayı diliyordu. Onları uçurumdan asma fikri Minhon'undu, benim değil. Öyle demiyor ama. Senin bekleyip pike yaptığını görmüş. Sonra da aynı şeyi uçurumda yapmak aklına gelmiş. Bekleyip pike yapmak mı? Diye sordu Thomas gözlerini devirerek. Dünyanın en aptal insanı bile yapardı onu. Şimdi böyle alçak gönüllülük yapma. Yaptığın inanılmaz. Minho ile yaptıklarınız. Thomas birden sinirlenerek boş tabağı yere attı. O zaman niye bu kadar kötü hissediyorum Chuck? Buna verecek bir cevabın var mı? Thomas Chuck'a baktı. Ama çocuğun bakışlarından ona verecek bir cevabı olmadığını anladı. Chuck öne doğru eğildi ve yere baktı. Sonunda alçak sesle ''Hepimiz aynı nedenden dolayı kötü hissediyoruz.'' diye mırıldandı. Bir süre sonra Nift yanlarına gelene kadar sessizce oturdular. Yürüyen bir ölü gibi gözüküyordu. Oldukça endişeli bir şekilde karşılarına oturdu. Yine de Thomas gelmesine memnun olmuştu. ''Galiba en kötü kısım bitti.'' dedi Nift. ''Birkaç gün uyuduktan sonra kendine gelir. Belki ara ara çığlıkları devam eder.'' Thomas bu sürecin ne kadar kötü olduğunu hayal bile edemiyordu. Ama değişimle ilgili hala hiçbir şey bilmiyordu. Newt'a baktı ve öylesine soruyormuş gibi. ''Orada ne oluyor? Hala bu değişim olayını anlamadım.'' dedi. Newt'un tepkisi Thomas'ı şaşırttı. ''Sence biz anlıyor muyuz?'' deyip kollarını kaldırdı ve dizlerine vurdu. ''Tek bildiğimiz eğer ızdırap verenler tarafından sokulursan ızdırap serumu alman gerekti. Aksi takdirde ölürsün. Serumu aldığında vücudun kafayı yiyor. Sarsılıyor. Derinde kabarcıklar çıkıyor ve garip bir yeşile dönüyor. Ve üstüne başına kusuyorsun. Bu kadar açıklama senin için yeterli mi Tommy?'' Thomas kaşlarını çattı. Newt'u sinirlendirmek istemiyordu ama bazı şeyleri de bilmesi gerekiyordu. ''Arkadaşın o halde görmenin kötü olduğunu biliyorum. Ama ben de tam olarak ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Neden değişim diyorsunuz?'' Newt biraz sakinleşip iç geçirdi. ''İnsana geçmişini hatırlatıyor. Bu berbat yere gelmeden önceki ufak tefek anılar sadece. Değişim geçiren herkes lanet bir deli gibi davranmaya başlıyor. Tabii kimse genelde zavallı ben kadar delirmiyor. Neyse işte. Eski hayatın kısa bir süreliğine sana geri veriliyor gibi.'' Thomas'ın aklından binlerce düşünce geçiyordu. ''Emin misin?'' Newt anlamayarak ona baktı. ''Ne demek istiyorsun? Neyden emin miyim? Eski hayatlarına geri dönmek istedikleri için mi değişiyorlar? Yoksa o hayatlarının da şimdikinden iyi olmadığını öğrendikleri için mi?'' Ayrım sonu. Sayfa 155.